Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhabalar, ben Erdo Özağa.
Bu hafta farklı bir formatla karşınızdayız. Bildiğiniz gibi ikisi bir de teknoloji, oyun dünyasındaki gelişmeleri tek bir programda sizlere anlatıyorduk. Bu sefer daha ayrıntılı olabilmesi adına teknoloji dünyasını ve oyun dünyasını ayrı ayrı sunmaya karar verdik. Oyun dünyasında Tunağan ve Gökhan'ı göreceksiniz birlikte. Teknoloji tarafında da Erdi ile ben sizlere dilimizin döndüğü kadarıyla... Aynen. Bu haftanın gelişmelerini aktarmaya çalışacağız. Zaten yorumlar kısmında yorumlarınıza göre ya programları birleştiririz ya da bu şekilde devam ederiz. Çünkü mobilitede de biz birlikte görüyorsunuz. Belki hani kullanıcılara biraz şey gelir, hep aynı şeyin devamı gibi gelebilir. Bakalım artık. İlk haberimize başlayalım. Geçtiğimiz hafta Turkcell Superbox isimli evlere 4.5G hizmetini duyurdu. Nedir bu? Bildiğiniz gibi normal bir fiber internet veya ADSL internet kullandığımızda evimize kadar bir kablo geliyor ve bu kablo üstünden internete bağlanıyoruz. Ama bu kablonun verilemediği, port yok bahanesiyle evlere internet ulaştırılamadığı İstanbul'da dahi evler, apartmanlar mevcut. Türkiye'nin genelinde çok yaşanan bir sıkıntı. İşte bu sıkıntıların aşılabilmesi, kablonun gidemediği yerlerde de insanların internete bağlanabilmesi adına Turkcell böyle paketler duyurdu. Superbox paketlerinde 50 GB için 139 TL, 100 GB için 200 lira, 200 GB için de 250 lira para isteniyor. Şimdi... Fiberle veya ADSL'le karşılaştırdığımızda oldukça yüksek fiyatlar ama...
Karşılaştıramayacağımız fiyatlar.
Evet, 4.5G açısından baktığımızda fiyatlar oldukça iyi ve 4.5G'de de hız gerçek anlamda birçok insanın, yani Türkiye ortalamasının çok çok üstünde aslında.
Tabii şimdi çeşitli nedenlerden dolayı altyapı çalışmaları her bölgede yok, her noktada yok. İşte bu konuda operatörler ağırlıklı olarak belediyelerin engel çıkardığını söylüyorlar. Bazı bölgelerde tabii yatırım maliyetleri yüksek olduğu için öncelik sıralamasını koyuyorlar. Önce büyük bölgelerimizi, şehirleri, daha sonrasında ülkenin geneline doğru bir durum söz konusu. Buna istinaden de zaten geniş band interneti yaygınlaştırabilmek adına BTK ve Ulaştırma Bakanlığı'nın özellikle nüfusun belli bir sayının altında olduğu noktalara zaten 4.5G üzerinden, yani mobil internet üzerinden bir internet taşıma hizmeti vardı. Bu doğrudan doğru onun parçası değil ama sonucunda şu aşamada geniş band internetin kabloyla gidemediği yerlere 4.5G üzerinden bu servis verme durumu söz konusu. Bunun için de Huawei ile anlaşmışlar. Huawei'nin bir sim kart takılabilen modemini bu kapsamda verecekler kullanıcılara. Tabii orada teknik olarak henüz bilmediğim detaylar var. Modemin içerisindeki modem teknik olarak kategori kaçıncı sınıfa giriyor? Bunları henüz bilmiyoruz ama.
Ama Cat4 bile olsa hayli hayli yeter.
Yani Cat4 dedim 150 megabit'e denk geliyor. Tabii şöyle bir şey var. 4.5G'de tabii ki kusursuz bir teknoloji değil. Tam olarak iyi çektiği yerler var, çekemediği yerler var. Dolayısıyla her noktada o hızı görüp göremeyeceğimizi henüz bilmiyorum.
Ama bu... evin çeken bir noktasını yerleştirebilirler. En azından evde gezdirme şansları var.
Yerleştirilebilir. Bu noktada mesela bizim editörlerimizden Burak Şolt'un da mesela şu an oturduğu yerde henüz bir kablolu internet servisi bulunmadığı için o da mümkün mertebe mobil üzerinden bunu kullanmaya çalışıyor.
Evet, o Turkcell'in 75 GB kotalı bir paketini kullanıyor ve kotayı açtığında 128 kilobit per second'a düşüyormuşuz. Adam, aynı zamanda bu kotalı paketlerde saat 2 ile 8 arasında yine download sınırsız. Onu kotadan saymıyor.
Şimdi zaten şöyle bir şey var. Bu 1 Mayıs'tan sonra düzenlemeyi konuşurken özellikle mobil tarafta da ben birkaç kere dile getirmiştim. 128 tamam hani... Normal kablolu internette ADSL ve fiber tarafında kota aşımı sonrasındaki hızlar ideal noktaya geldi ya da ideal yakın noktaya geldi. Kullanıcılar biraz daha fazla memnun olmaya başladılar ama mobilde 128 kilobayt.
Sıkıntı.
Yani 2017 koşullarında çok makul değil. Tabii ki şu anda bu motivasyonun hareket noktalarından birisi mobil interneti insanlar daha ziyade anlık haberleşme için kullanıyorlar. İşte büyük çapta internet kullanımını evlerindeki sabit internet üzerinden yapıyorlar gibi düşünmüş olabilir ama
5 yıl önceki düşünce eğer buysa yani, evet aynen, mantıklı
sonucunda
şu an yetersiz.
128 kilobayt bence bugün koşullarında bir dip hız açısından çok makul değil. Kapasitelere bakıldığı zaman da sonucunda bugün ADSL ve fiberle kıyasladığımızda fiyat agresif yani fiyat performans oranı anlamında çok rekabetçi olmadığını görüyoruz ama...
Ama zaten bu artık seçeneğin olmadığı yerler.
Tabii bu alternatif bir çözüm. Doğrudan doğruya kullanıcılara ADSL ya da fibere alternatif olarak çıkmış bir çözüm değil. Gidemeyen yerler için belirlenen tarifler.
Bir de şöyle düşünerdi. Bunu aldın diyelim. Evinde tek kişi yaşıyorsun. Ama arada şehir dışına çıkıyorsun, ne bileyim başka evlere gidiyorsun, annenin yanında kalıyorsun, oradan gidiyorsun, yazlığa gidiyorsun yazın arada falan. İşte o zaman aslında kullanabileceğin bir internet paketi
olur. Öyle, o tür senaryolara uygun. Tabii tarifin içerisinde Turkcell'in fizi gibi, dergilik gibi bir takım ekstra katma değerli unsurlarını da eklemişler. Hani bununla beraber belki örneğin telefonundaki sim kartında tarifesi mesela bedavaya gelseydi, entegre olsaydı böyle bir güzel bir paket yapılabilseydi bence cazibesi daha yüksek olurdu. Çünkü hem cebindeki internet operaya dahil olurdu. Hem de aynı zamanda bunu evindeki belki ana taşıyıcı modem olarak da kullanabilirdi.
Evet. Bu arada arkadaşlar ping değerlerini de merak etmiş olabilirler. Mesela Burak üstünden söyleyecek olursak League of Legends'da yine modeme kablosuz bağlanma şekliyle modeme kablosuz bağlanıyor. O da 4.5G'ye bağlanıyor. 30 milisaniye pingle oynayabiliyormuş. Bu da yine iyi bir değer yani bu teknoloji
kötü bir değer, kötü bir değer değil bakıldığı zaman. Sonucunda aslına bakılırsa teknik olarak belli bir ihtiyaç grubu için düşünülmüş paketler bunlar. Kullanıcı kesiminin büyük bir kısmı yine büyük oranda ADSL'da fibere geçme niyeti. Özellikle fiber için beklenti çok büyük. Ama hani şu an için operatörlerin önünde bir takım yatırım engelleri var onların söylediği kadarıyla. Umarız bunlar da tez vakitte açılır ve arz ettiğimiz hem internet kapasitelerini hem de fiyat ve hız olarak erişebilir oluruz.
Ryzen Threadripper işlemcileri için yeni yeni böyle işler gelmeye başladı internet dünyasına. İşte ilk önce kutu açılışları gördük. Sonra insanlar için özel olarak hazırlanmış plaketler gördük. Ki Erdi çok iç geçirdi o plakete.
Ya ben orada üzgünüm.
Ryzen yani... işlemcilerin üstüne katılımcıların isimlerini yazmışlar ama Türkiye'den davetli kimse katılmadığı için bizim veya bir başkasının bir Türk'ün ismini o plakette yani
şöyle,
göremedik.
250 tane 3500-4000 liralık paket hazırlamışlar. Paketin içerisinde iki tane büyük kutu var. Bunlardan birisi pelikan çanta, yani sert plastikten yapılmış taşıma çantası. Onun içerisinde çantanın üzerinde bir asker künyesine benzeyen metal üzerinde ilgili yayının ya da editörün ismini kazımışlar, lazerle işlemişler. Kutuyu açıyorsun, 12 ve 16 çekirdekli Ryzen Threadripper işlemciler var. Aynı zamanda üçüncü bir işlemci var. Akrilik içerisinde bir vitrine koyacağın koleksiyon parçası gibi işlemcinin üzerinde de ismin yazılı şekilde gömmüşler. Mükemmel bir koleksiyon parçası yani. Çok evet. İyi düşünmüş o. Bir de sarı kutu var büyük. Onun içerisinde de işte Asus'un Zenith X399 anakartı var. Thermal Taking yine RGB fanlara sahip olan, ışıklandırmaya sahip olan, nezle X'lerin soğutucusunu andıran bir sıvı soğutma seti var. Güç kaynağı var. G-Skill'in RGB bellek kiti var. Mükemmel bir paket. Basın daveti alan Amerika'ya gidenlere vermişler. Gitmeyenleri de yolluyorlar. Benim öğrendiğim kadarıyla Türkiye'de gümrükten dolayı, yani gümrükte sorun çıkartabilir öngörüsünden dolayı gelmedi. İşlemciler belki gelir ama yani böylesi bir pakete sahip olmak da...
Evet, güzel olurdu. Yani
ben o pelikan çantayı bildiğin hani matkap o duvarı deler, duvara asarım. Çok güzel yapmışlar.
Gerçekten çok güzel. Threadripper işlemciler için de elinde işlemcisi olanlar işlemcinin üstündeki o metal koruyucuyu söktüler arkadaşlar ve... Enteresan bir tablo var. Mesela iki tane küme beklerken dört küme var işlemci üstünde. Diğer iki kümenin ne işe yaradığı henüz bilinmiyor. Hatta bir ara şey demiş oradakiler. Acaba bu işlemcilerin unlock edip 32 çekirdeği falan çıkartabilecek miyiz gibi böyle bir geyik döndürmüşler ama pek mümkün görünmüyor.
Ya şimdi orada şöyle bir durum söz konusu. Yani Ryzen Threadripper işlemci adresi evet AMD'nin Epic adını verdiği sunucu işlemcilerinden devşirme çözümler. Bunu biliyoruz zaten. Sadece tabii ki son kullanıcı versiyonuyla kurumsal versiyon arasında saat hızı farkları var. Orada tabii İşlemcinin içinde, üzerine bakıldığından 4 tane zar olduğunu görmekteyiz. Keza bu sayı Ryzen 7 ya da masaüstü sınıfı işlemcilere bakıldığı zaman 2'ye kadar düşüyor ya da farklı konfigürasyonlar görebiliyoruz. Orada şöyle bir durum söz konusu. Diğerleri kapalı mı açık mı önce ona bakmak lazım. Bu 4 tane gördüğümüz zaman 2 tanesi kapalıdır. Evet. Çünkü diğer 2 tanesinde 6+6 ya da 8+8 gibi olacağı anlamına gelmez. Çünkü şöyle bir durum söz konusu. Ryzen mimarisinde CCX adını verdikleri bir tasarım söz konusu. Bu tasarım içerisinde işte hem kümenin içerisindeki çekirdekler hem kümeler arasında doğrudan doğruya erişilebilen belli kapasitesi söz konusu. Örneğin Ryzen 3'lere bakıldığı zaman 4 çekirdeği tek zarda verebilirken aslında 2 zar koyduğunu görmekteyiz. Çünkü tek çekirdeğin sahip olduğu tampon bellek miktarı ile çift çekirdeğin farklı. Dolayısıyla AMD orada biraz daha karmaşık bir tasarım kullanıp çekirdeklerin daha fazla belleğe erişmesini istiyor. Tabii ki burada kapalı olan bir zar durumu söz konusu olabilir. Açılır mı? Ben çok açılabileceğini zannetmiyorum.
Evet, yani, bir şey
hatta bir rivayete göre Epic işlemci ailesinin ki Epic sunucu tabanlı işlemcileri olduğu için 7.24 %100 yük altında kalacak şekilde dizayn edilen işlemciler. Onların daha yeni revizyona sahip olduğu Threadripper işlemci ailesinin ise maliyetleri aşağı tutabilmek adına bir önceki revizyon olduğu söyleniyor. Bu bir rivayet. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Ama günün sonunda benim önümüze getirdiğimiz tablo şu. 12 çekirdekli işlemcinin 140 watt olduğu söyleniyor ki muazzam bir işlemci olmuş demektir bu. Çünkü frekansı da 3.6'ya 4 GHz seviyesinde. Bir de 16 çekirdekli versiyon var. Yani Threadripper işlemci ailesi X299 ve Core i9'a kıyaslandığı zaman çok çok daha başarılı bir denge sunuyor. Gelmesini merakla bekliyorum. Çok heyecanlıyım açıkçası.
Evet, aynı zamanda bu işlemde güzel bir şey daha görmüşler. İşlemci çekirdekleri üst metale lehimlenmiş durumdalar. Yani bir arada ısıletici normal bir pet kullanılmamış Intel'in Core i9'larda yaptığı gibi. Bu sayede de çekirdeklerin sıcaklıkları çok daha net bir şekilde üst tarafı iletilebiliyor. Soğutucular daha performanslı bir şekilde bunları soğutabiliyorlar.
Core i9 jenerasyonunun ciddi bir şeyi söz konusu. Yani
sıkıntısı var.
Çünkü
evet.
Kullanılan termal kampanya dolu, yani oradaki termal malzeme seçimi
pek ideal değil.
Pek ideal değil. Çünkü özellikle overclock altındayken hem enerji tüketimi anlamında hem de ısıl karakter anlamında Core i9 Intel'den alışık olduğumuz o enerji verimini sağlayamadı.
Aynı zamanda Vega tarafında da birçok haber geldi geçtiğimiz hafta. Bunlardan bir tanesi profesyonel taraf için Radeon Pro SSG. Evet, ekran kartının duyurulması oldu. Bu ekran kartı modelleri çok enteresan. Aslında geçtiğimiz sene bunları sizlere söylemiştik. Profesyonel tarafta kullanılan çok büyük verilerin işte belleğe ondan sonra ekran kartına taşınması yükünün azaltılabilmesi adına ekran kartına devasa işte 1 TB'lık 2 TB'lık bir depolama ünitesi entegre ediliyor. Katı depolama ünitesi entegre ediliyor. Böylece o depolama ünitesinden direkt olarak ekran kartının belleklerine işte renderlanacak, işlenecek görüntüler taşınabiliyor. Aynı şekilde 2 TB'lık bir ekran kartı modeli duyuruldu. 16 GB HBM2 belleğe sahip, 4096 iş hattı var. Vega 10 XT çekirdeği üstüne kurulu bir modelden bahsediyoruz bu tarafta. Band genişliği olarak da 480 Gigabit per second'dan bahsediliyor. Bu model 7000 dolara satın alınabiliyormuş ve şu anda profesyonel birçok uygulamayla da uyumluymuş. AMD 8K videoların bu ekran kartlarıyla çok profesyonel bir şekilde işlenebildiğini ve akıcılık anlamında da profesyonellere hız zaman kazandırıldığı söyleniyor bu tarafta.
Şimdi haberin başlığına bakıldığı zaman çok az aşağı kaydırsana. Şimdi başlık biraz hatalı. Çünkü 2 TB bellek kapasiteli ekran kartı dediğiniz zaman sen grafik belleği gibi akıllara getiriyor ama bu öyle değil. Sonucunda
depolama kapasitesi tabii, olan demek.
Aynen. Grafik tarafında sonucunda 16 GB'lık bir HBM2 bellek var. Yani grafikle ilgili aslında tüm temel işlemleri ağırlıklı olarak o tarafta yapacak. Üzerinde temel tasarım itibariyle yine NVMe M.2 standartında bir SSD var. SSD depolama birimi var. Bakıldığı zaman bu özellikle yüksek kapasiteli grafik sahnelerinin daha hızlı taşınarak daha kolay şekilde sonuç alınmasını sağlıyor. Bu sadece çıktı olarak değil, aynı zamanda projede çalışırken real time onu gerçek zamanla oynatabilmek açısından da önemli. Ahmet'in yaptığı bazı demolar var. Bir tarafta 4K videoyu bile gerçek zamanlı olarak video editing esnasında oynatamazken diğer tarafta 8K canavar canavar çalıştırıyor. Muadili olmayan bir çözüm şu anda. O tarafta eğilim biraz da buraya doğru gidiyor çünkü bunlar özellikle Hollywood stüdyolarındaki büyük verili yapımların ve projelerin aslında grafik kartları.
Bugün... Bir de burada güzel bir şey var herhalde bak. Geçen sene 1 TB kapasiteli versiyonu 10 bin dolarken bu sene 2 TB kapasiteli versiyonu ve daha hızlı bir ekran kartıyla beraber 7 bin dolara sunabilmişler. Katı halde depolama birimlerinin fiyatlarının ucuzlamasıyla beraber de bu tip profesyonel çözümler uygun fiyatlı
yayılıyor. Özellikle SSD'lerin orada fiyat maliyet avantajında bir katkısı var. Yani bugün ben hep kim zaman konu geldiği zaman örnek veriyorum. İşte ilk Avatar filminde 1 petabayttan daha fazla verinin ortaya çıktığı söyleniyordu. Tabii ki bu veri bakıldığı zaman özellikle video işleme esnasında sistemlere ciddi yük bindiriyor. Bunu kaldırabilmek açısından işte sunucu çiftlikleri kurup bilgisayar başına belki terabayt seviyesinde bellek eklemek zorunda kalabiliyor. İşte onu ekart edilmek adına yapılmış muazzam bir çözüm. Bu Radeon Teknoloji Grubu'nun özellikle kurumsal taraftaki bu profesyonel grafik kartları konusunda son zamanlarda ciddi yatırımı var. Çünkü GeForce mu Radeon mu dediğimiz zaman Radeon hala büyük bir marka ve ülke ülke farklı pazar payları söz konusu olabiliyor ama kurumsal grafik kartlarına bakıldığı zaman AMD'de işte Fire Pro var, FireGL var fakat özellikle Nvidia'nın Quadro ve diğer çözümleri o tarafta çok daha dominant. Intel'in Xeon gibi oldu. Dolayısıyla AMD'de böyle şeylere ihtiyaç vardı ki son zamanlarda çıkan ürünler de çok çok başarılı.
Bir diğer haberde RX Vega'ların rekor madencilik performansıyla geleceği oldu. İnşallah öyle bir şey olur çünkü RX Vega'ların şu anda açıklamalar, dedikodular baktığımızda grafik performansı yani oyun performansı biraz şaibeli. Göreceğiz bunu performans değerleri çıktığında. Henüz daha emin değiliz. 1070'den hızlı mı, 1080'e geçecek
AMD'nin,
mi ama.
AMD'nin kendi sunumu var. Yani şu an bizim elimizdeki tek done bu. AMD'nin kendi lansman sunumunda koyduğu veri. Orada diyor ki işte Battlefield 1 gibi bazı oyunlar var ve bu oyunlardaki minimum kare ile maksimum kareyi gösteriyor. Maksimum karede GTX 1080'i Vega 64'ün önüne koymuşlar. Bir kare farklı ama minimum karede Vega 64 GTX 1080'den daha hızlı görünüyor. Çıktığı zaman göreceğiz onu.
Evet, burada herde haberde deniyor ki 60-70 MH saniye değerinde bir performansla madencilik yapabilecek diyor. Şu andaki ekran kartlarının iki katı değere eşit geliyor bu. Yani en azından oyuncular satın almazsa madenciler kesin alacak belli.
Ya madencilerden dolayı oyunculara ekran kartı kalmayacak. O da öyle görünüyor. Çünkü şimdi bu...
Ama AMD'nin bir açıklaması var. Sözünü kestim. Diyorlar ki hem madenciler hem de oyuncular için yeterli sayıda Vega ekran kartı olacak piyasa
şimdi,
diyorlar.
Ya o açıklama tabii nereden çekersen oraya gidebilecek bir açıklama. Şöyle bir durum söz konusu. Şimdi yurt dışına çıkan bazı haberler var. Bu işte madencilik performansının 100 MH'a kadar çıkacağı konuşuluyor. Çok muazzam bir ama genellikle 60-70 üzerine duruyorlar. Bu da şu an ona geliyor. Şu an en hızlı maden kartı 1080 Ti fiyatı yüksek olduğu için en popüleri değil sadece. 31 civarında performans verebiliyor. Keza şu an Vega'nın profesyonel çözümü Frontier Edition 30-31 civarında veriyor. Yani en az 2-2,5 kat daha hızlı bir kart olacak. Şimdi Ahmet'in açıklamasında iki açıklama var. Birincisi CEO'nun açıklaması. Lisa soruyor ki biz maden konusuna çok sıcak bakmıyoruz çünkü dengesi olan bir pazar değil. Anlık talepler var ama orta uzun vadede nereye gideceğini görebiliyor. Ama bizim asıl çekirdek şimdi oyun ve oyun dünyası. Dolayısıyla asıl müşteri kitlemiz de oyuncular. Şimdi Chris Hook diye bir adam var. RTG grubunun PR menajeri yani kurumsal iletişim müdürü. O da diyor ki biz aslında Vega'ları daha önce piyasaya çıkartabilirdik. Sadece gelecek yoğun talebi karşılayabilecek adetli üretimi önceden garanti etmek istedik diyor. Şimdi 700 watt bir ekran kartından bahsediyoruz. Oyun tarafında zaten şimdi bir de 1080'den hızlı mı yavaş mı 1080 Ti'ye geçer mi geçmez tartışmaları varken çok yoğun talep göreceğini bekleyemezsin. Yoğun talebi nereden görebilirsin? Madencilerden. Nasıl adam uçak kaldırıyor hemen gidip alıp tekrar sisteme takabilmek açısından. Dolayısıyla Performansı madencilik, yani ekran kart tarafını, grafik tarafındaki performansı 1080 civarında olur ama madencilikteki performans iki kat daha yüksek olursa zaten biz kısa vadede çok kolay ekran kartı bulamayız piyasada.
Bu arada test sonuçları biraz şüpheliydim çünkü bir dedikodu var. Bir test sonucu sızmış göğe arkadaşlar. Burada görünen test sonuçlarına göre Vega 56, 1070'i, Battlefield 1, Civilization 6, Doom ve Call of Duty 5 gibi oyunlarda, daha doğrusu bu Call of Duty 9 mu oluyor?
Hangisi bakayım?
Hangisi bu? W1?
Anlayamadım.
Neyse son, o, son oyununda, evet, Call of Duty'nin son oyununda arkadaşlar geçiyor ve ciddi şekilde geçiyor. Hatta buradaki diğerlere baktığımızda 1080'i de geçer. Şimdi 1070 arasında bu kadar fark var.
Yani şunu söyleyeyim, dedim ki ben gönlümden geçen şu, keşke geçse. Çünkü evet, dedim ki ya sonucunda 1,5 ya artık 2 senelere varan, geçen sene Mart, Nisan işte o dönem çıktığını düşünürsek eğer, rakip bir karttan bahsediyoruz. Dolayısıyla benim arzum geçmesi yönden ki Nvidia'da Volta'yı çıkarsın ve piyasa hareketlensin, daha güçlü ekran kartlarını görebilelim. Dediğim gibi sadece önümüzde bir rakam var, AMD'nin rakamı. AMD'nin rakamında da Vega 64 GTX 1080'den bir kare saniye geride kalıyor. Şimdi bu performansa bakıldığı zaman bazı yerlerde 1080'i geçtiğini görüyoruz Vega 56'nın. Ya bu yalan, evet, ya da AMD bize aslında ilk etapta bazı şeyleri göstermedi ve sonrasını
sürpriz
gösterecek.
Sürpriz yapacak. Belki de bakalım. AMD'den 8 çekirdekli yeni Ryzen işlemci. Threadripper 1900X. Çok 1800X güzel varken ne gerek vardı diyenler olacak.
Çok güzel bir işlemci.
Ve 549 dolarlık bir önerilen fiyat
olması
var.
Olması gereken yere oturan bir işlemci. Şöyle tabii Ryzen 7 1800X varken 1900X ne ola ki diyebilir insanlar. Şimdi Threadripper işlemci ailesindeki tek espri çekirdek sayısı değil. 12-16 çekirdek var ama
PCI Express'in şartlı sayısı muazzam.
64 tane PCI Express hattı var. Bunun 4 tanesi anakarta rezerv edilmiş durumda. Diğer 60 tanesini biz ekran kartı ya da diğer dahil bileşenler için kullanabileceğiz. Yani ne anlama geliyor bu? Aslında 3 tane ekran kartı takabilirsin 16-16 evet, şeklinde. Şimdi bu 12-16 çekirdekli var ama onların maliyetleri nispeten daha yüksek. Bu tarafta AMD seçeneği arttırıp erişimini kolaylaştırabilmek anlamında şimdi 8 çekirdekli bir versiyon yapmış. Aynı zamanda 4 kanalda bellek kontrolcüsü var bakıldığında. Yani yine X399 platformunu kullanan bir işlemci. Çok güzel bir yere oturmuş. Rakibi muhtemelen 7820 gibi işlemciler olur. O tarafta 600 dolar bandında Intel işlemcileri var. Onlara göre hem hat sayısının fazla olması hem de bakıldığı zaman özellikle video editing konusundaki rekabetçiliğiyle, profesyonel taraftaki rekabetçiliğiyle bence iyi bir yere oturmuş. Çok güzel bir işlemci.
Bu arada Vega ekran kartı kısmında sen 3 ekran kart dedin diye söylüyorum. İnsanlar şeyi merak etmişler. Ya Vega RX'leri tanıttınız ama yani biz şey görmedik, hiç Crossfire'dan falan bahsetmediniz demiş. AMD de demiş ki artık Crossfire'a çok büyük talep yok. Hı hı. Biz görüyoruz ki oyun dünyası tek güçlü kart üstüne doğru gidiyor. Biz de bu yüzden söylemedik ama tabii ki ekran kartımızda böyle bir destek var demiş.
Oradaki tabii tasarım şuraya doğru gidiyor. Ben geçtiğimiz haftalarda bir haberini de yazmıştım. Tabii ki iki tane ekran kartını paralel kullandırma ya da bir ekran kartı devresi üzerinde iki tane GPU kullanma gibi tasarımları biz hep gördük ama şimdi aslında özellikle haberleşmedeki bank genişliğini arttırabilmek için tek bir GPU'nun içerisinde birden fazla aslında GPU çekirdeği koyma hedefleri var. GPU zarı koyma hedefleri var. Dolayısıyla önümüzdeki sene olmasa bile belki bir sonraki sene biz bir ekran kartı alacağız. Bir tane GPU göreceğiz ama onun içerisinde belki GTX 1060'ın devamı olan GPU'nun 4 tanesi olacak. Aynı bu Threadripper işlemcilerde olduğu gibi tasarım oraya doğru gidiyor. Çünkü daha rahat haberleşebiliyor, daha yüksek bant genişliği haberleşebiliyor. Aynı HBM bellekli GPU arasında olduğu gibi yavaş yavaş diğer konseptlerden, eski konseptlerden uzaklaşıyorlar.
Intel tarafında bir gelişme var. Kullanıcılar burada heyecanlanmışlar. Core 3 8300 4 çekirdekli yeni bir Core 3 4 çekirdek 8 thread olarak geleceği söyleniyor. Ve sızan görüntülere göre 4 GHz hızında çalışıyor.
4 çekirdek 8 thread olursa iyi. Çünkü ben 4 çekirdek olur ama belki hyperthreading olmayabilir diye düşünüyordum. Çünkü Core 3'ün rakibi olan Ryzen'larda biliyorsun SMT kapalı. 4 çekirdek evet, 4 thread olarak, 4 izlek
yani
olarak.
Yani çıkan geliyor görsellerde 8 izlek görünüyor.
O zaman çok iyi, çok güzel. Çünkü zaten 8. nesilde i7'lerde de 6 çekirdek göreceğiz. Mobilde de yine keza 4
ve
6 çekirdek göreceğiz.
Ve bu haliyle Core i7-6700K'ya aslında tam böyle bir şey, rakip yanına.
O kadar rekabetçi olur mu?
Tabii yani performans olarak ama enteresan değil mi?
Tabii enteresan çünkü
fiyatı falan belli değil ama.
Ya i3 serisi sonucunda bakıldığında 150 doların altına oturması gerekiyor.
Core i5'ten pahalı olmayacağını söyleyebiliriz.
Tabii şimdi i3'ler tabii 7350K gibi yine 170-180 dolarlara varan modeller de var ama artık günümüz koşullarında rekabet de artmışken, AMD tarafında da Ryzen ailesi belli bir noktaya oturmuşken çok pahalı olmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii önemli. Frekanslar yüksek olabiliyor. Yani turbo frekansı konusunda da farklı şeyler görebiliriz o tarafta.
Bakalım ne çıkacak orada.
Ya 8. ettim nesilde biraz daha hareketli olacak Intel. Çünkü özellikle o 8700K'nın falan da yani çift çekirdekli 4.6-4.7 yapabilmesi ve 4 çekirdekli 4.3-4.4'leri görebilecek olması güzel şeyler.
Ya bu arada kullanıcıları üzen bir haber var. Cafilex serisi işlemciler şu anki 200 serisiyle uyumlu olmayacak.
Intel şaşırdın mı?
Yani şaşırmadım tabii ki ama yani insanlar şey bekliyordu. Hazır rekabette varken büyük ihtimalle aynı anakartı kullanırız.
Şimdi bir tarafta AMD var. AMD 4 platformu var. Ryzen. Şimdi 2018'de Ryzen 2 gelecek 7 nanometre. Sonrasında belki yine Ryzen 3 gelecek, o da 7 nanometre. Ve AMD diyor ki 2020'ye kadar diyor ben platform değiştirmeyeceğim diyor. Herhalde bir farklı bir durum olmazsa. Belki performans çok artacaklar, artık pinler yetmeyecek vesaire, evet, bilemiyorum ama. Bir tarafta da Intel var. İşte X299 diyor. Yani X99'dan 299'a geçerken anakartı değiştireceksin. 8. nesile geçerken yine anakart değiştireceksin. Uyumluluk olmuyor. Yani böyle olmaması lazım.
Evet.
Yani bir platform çıkartıyorsan insanlara bir kaçış alanı vermek zorundasın. Yani bir sonraki jenerasyon 9. nesile geçerken aynı anakartı kullanabilmeli bence. Çünkü bugün i3 yerine Ryzen 3 aldığın zaman evet belki oyunlarda %10 geri kalıyor ama aynı anakarta bir sonraki sene Ryzen 2'yi de takabileceksin.
O çok önemli bir gelişme gerçekten.
Ciddi bir maliyet avantajı kazandırır.
Tesla'nın güneş çatıları ilk kullanıcılara ulaştırılmaya başlandı ve şöyle enteresan bir durum var arkadaşlar. Tesla'nın 1000 dolarlık bir depozito isteği vardı ön siparişe verebilmeniz için. Ve şu anki ön siparişlerle 2018'e kadar bütün her şey kapanmış durumda. Yani daha 2018'in başında ancak yeni siparişler almaya başlayabileceklermiş. Ve metrekare başına 235 dolarlık fiyatıyla da dünyada rakipsizmiş. Şu an Amerika'da normal çatı yaptırmaya kalktığında daha pahalıymış 235 dolardan. Tesla gelip sana eğer sıfırdan bir ev yapıyorsanız, müstakil bir eviniz varsa ve çatısını kuracaksanız sen bana haber ver, ben geleyim metrekaresini 235 dolara kurayım, aynı zamanda elektrik üretsin diyormuş.
Şimdi arada şöyle bir durum var. Tesla ile ilgili olarak bir yanlış algı var. Tesla bir otomobil şirketi değil, bir enerji şirketidir. Zaten onların en büyük argümanı da pil konusunda yaptıkları yatırımlar ve belki yarın başka otomobil firmalarına pil satar hale gelecekler. Çünkü en büyük pil fabrikası onların Gigafactory. Hatta ikinci, üçüncüyü planlıyorlar. Diğer tarafta tabii işte solar, yani güneş enerjisiyle ilgili bir takım şirketleri de var. Yine daha önce Elon Musk'ın kurduğu ya da satın aldığı. Şöyle bir durum var. Şu an mesela güneş enerjisiyle ilgili en büyük engellerden birisinde ilk yatırım maliyetinin çok,
çok yüksek olması. Evet.
Tamam, orta uzun vadede 5 yılda 10 yılda şu an rakamları sallıyorum. Belki maliyetini kurtarıyor ve seni avantajlı bir noktaya getiriyor ama ilk yatırım maliyeti yüksek olduğu için gerek müstakil evlerde gerekse apartmanlarda insanlar o topun altına girmek istemiyorlar. Biz bunu daha çok nerede görüyoruz mesela ülkemizde? Seninle beraber Bingöl'e gittiğimizde 3-4 sene önce özellikle Elazığ bölgesinde.
Evet.
Tüm çatılarda vardı. Su ısıtma.
Antalya'da.
Aynen.
Hatay bölgesinde, Adana'da.
Kullanıyorlardı. Dolayısıyla bu tarafta o açığı görmüşler. Yatırım maliyetlerini minimize ederek insanları kendi sistemlerine çekmeye çalışıyorlar. Belki yarın kendi enerji network'ünü kuracak. Kendi enerji gridini kuracak ve orada üreten enerjiyi farklı şekillerde de kullanabilecek.
Tabii doğru. İnsanlar arasında paylaştıracak. Bu arada Tesla Model 3'te arkadaşlar otopilotu desteklemek için içeride sürücüye bakan bir kamera görmüşler. Aynısı Chevrolet model arabalarda da kullanılıyormuş zaten aktif bir şekilde. Kullanıcının tepkisini ölçeceğiz konuşuluyor. Kamerayı doğrulamış Tesla. Evet, bir kamera koyduk ama aktif değil demiş. Aktifleştirdikten sonra nasıl kullanılacağı hakkında da hiçbir bilgi vermemişler bu arada.
Yani şimdi şöyle bir durum var orada kafa karıştıran. Şimdi Model S'de, yani Model 3'ten önceki Model S'in geçen sene Ekim ayından beri üretilen versiyonlarında full otonoma hazır donanım var.
Evet.
Sadece yazılım yok. Diyor ki Tesla, yazılım hazır olduğunda level 5 seviyede, seviye 5 seviyede. Yani aracın tamamıyla kendi kendine gidebildiği bir araca dönüşebiliyor. Şimdi buna bakıyorsun, tamam bu kamera muhtemelen aracın sürüşünü etkilemeyen ama güvenli arttıran bir unsur. Neden? Otopilotla çalışırken muhtemelen ön kamera sürücüye bakacak, bu uyuyorsa
evet,
ya koltuğu titreştirecek ya direksiyonu daha fazla
tepki yani
verecek vesaire tarzında. Güzel bir hamle olmuş. Muhtemelen Model S'in bir sonraki versiyonlarında da bunu eklerler diye düşünüyorum ama ekledikleri takdirde de geçen sene Ekim ayından beri full otonom yanılan araçlar araç sahiplerini belli bir miktar üzer. Nereden biliyoruz? İşte MKBHD'de çok popüler bir YouTuber var. Gidiyor Model S'in P100D'sini alıyor. En yüksek versiyonu, en yüksek performanslı versiyonu. Adam aldıktan bir ay sonra üretim tarafında evet, güncelleme oluyor ve full otonom donanımlar çıkıyor.
Bu arada Consumer Reports bir test gerçekleştirmiş ve Chevrolet Bolt'un yeni sürümü Tesla Model S'in menzil konusuna geçmiş. Tesla Model S'in 75'te yani 79 bin dolarlık modelinden bahsediyoruz. 37 bin dolarlık Bolt tarafından geçiliyor. Bolt 402 kilometre yapmayı başarırken Model S'de 383 kilometrede takılıp kalmış.
Ya Consumer Reports'un testleri çok tartışılıyor. Zaman zaman işte onlar da şey yapmak zorunda yani.
Mesela MacBook'ların pil testini yenilemek zorunda kaldı.
Yenilemek zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla hani o tarafta bir güvenlik soru işareti var. Tabii hangi araçların hangi koşullarda test edildiği de çok önemli. Şimdi Bolt'a bakıldığı zaman tam olarak Model S'in rakibi değil. Aradaki ağırlık farkını tam olarak bilmiyorum ama birebir benzer konfigürasyondaki araçların test edilmesi lazım orada. Sonuçta Tesla'nın da 75D ile 90D, 100D arasındaki farklardan birisi pil büyüklüğü zaten bakıldığı zaman.
Bu hani arada Model 3'te de zaten benzer bir ömür sunulacakmış. Model 3'te 35 bin dolarlık bir fiyata sahip ve ekstra bir 9 bin dolar daha verirsen 480 kilometre civarında bir menzile kavuşuyor.
Ya orada Tesla'nın çok acayip bir ticari modeli var bir de. En pahalı Model 3 alırsan ilk üreten aracı alıyorsun. Yani pahalı araçlar önce üretim önce teslim ediyor. Ucuzunu alırsan şey yapıyor. O hayal ettiğimiz Tesla Model 3'e sahip olmak için de bir hesaplama yapmışlar. 60 bin dolara yakın para ödemen gerekiyor. Yani tüm o özel teknolojilere sahip olan
Model S'de benzer. Hastanın test sonuçlarını değerlendiren yerli yapay zeka başlıklı bir haberimiz çıktı. Burada İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nde tıbbi biyokimya ve bilgisayar mühendisliği bölümlerindeki öğretim görevlileri bir yapay zeka geliştirmişler. Ve ne yapıyor bu yapay zeka? Laboratuvardaki test sonuçlarını değerlendirerek tanı koyulmasını kolaylaştırıyormuş.
Yani tabii test sonuçları ile ilgili olarak Türkiye'de zaman zaman haberleri de geliyor. İşte testin yanlış yorumlanması ya da işte test sonuçlarının karışması gibi. Dolayısıyla bazen doktorun önüne ameliyat öncesi gelen bazı raporlar oluyor. Yani hastanın bir takım verilerini görüyor. Diyor ki şu detayları var ameliyat esnasında buna dikkat edin. Tansiyonu yüksektir, işte anestezi ilacı olarak başka türlü şeyler verin tarzında.
Zaten artık tanıların %75'i test sonuçlarına göre.
Tabii test sonuçlarına göre. Dolayısıyla bu o süreci hızlandırma, hastanın verilerinin kayıt altına alınması ve doğru tedavi yöntemlerinin ya da doğru ilaç kombinasyonlarının bence verilmesi anlamında başarılı bir hamle olmuş. Zaten evet. Dikkat edersen seninle beraber deyip konuşurken ne diyoruz? Özellikle sağlık sektöründe teşhisin doğru konulması ve uzun vadeli tedavilerin daha iyi takip edilmesi anlamında yapay zeka.
Zaten yapay zekanın ilk tehlikeye atacağı insanlar şoförler, avukatlar, doktorlar olarak gösteriliyor. Yani çok böyle şoförleri hani bir kenara koyuyorum ama doktorluk ve avukatlık gibi niş meslekler ilk edinecekler arasında gözüküyor ki enteresan. Tabii cerrahlar ayrı bir yerde kalmaya devam ederler bir süre daha. Sonra onların da yavaş yavaş yerlerini robotlara bıraktığını görürüz.
Ya şimdi tabii şey var. Yani şimdi mesela bir kalp ameliyatı ya da beyin ameliyatı yaparken biliyorsunuz mikron seviyesinde damarlarla çalışıyorsun. Burada toleransı o kadar yüksek yapay zeka kontrollü robotlar ne zaman çıkar bilmiyorum. Çünkü henüz endüstri oraya gitmesinler ama Foxconn iPhone'ların üretiminde bile hala belli noktada robot kullanamıyor. Çünkü
insan eli kadar tabii, hassas değil.
Dolayısıyla 50 sensör olur belki ama çok yakın vadede bu değişim özellikle sağlık alanında olmaz diye tahmin ediyorum.
Spotify 60 milyon ücretli abone ile Apple Music'i ikiye katlamış durumda. Ücretsiz aboneleri de dahil ettiğimizde 140 milyon üyeye ulaşıyormuş Spotify ve gerçekten büyük bir başarı. Zaten Spotify'ı kullandığınız zaman diğer müzik servislerini hep yani aslında Spotify müzik servisinin Apple'ı gibi oldu. Evet. Gerçekten şu anda çok çok ayrı bir yerde özellikle müzik listeleri, işte kullanıcıların yapabildiği etkileşim olayları, paylaşma seçenekleri falan çok kolay. Bir de sonuç olarak platformlar arasında her platformda bağımsız çalışıyor. Apple Music gibi sadece Apple ürünlerinde mükemmel seviyede kalıp da diğerlerinde böyle bir şekilde böyle kambur çalışmıyor.
Tabii şöyle
öyle
bir şey
söyleyebiliriz
var.
Değil mi?
Apple Music yeni, nispeten yeni sayıda evet. Spotify'la kıyasla. Spotify yılların platformu özellikle Amerika'da çok oturmuş bir kültür haline geldi. Hani müzik servislerinin aslında şey gibi oldu, selpa gibi oldu. Akılları Spotify evet. Bir ara Deezer vardı ama artık eskisi kadar o kadar popüler olmadığını
görmek değil. Çok konuşulmuyor.
Bir de Spotify'ın şöyle bir güzelliği var. Dünya çapında operatörlerle özel işbirlikleri var. Türkiye'de Vodafone yapıyor zaman zaman tarzında. Apple daha ziyade evet. Apple ayrıca cihazlarda kullanabiliyorsun ama bu kadar hani kendisini gösterip reklamla şunu da bunu ittirmiyoruz.
Bir de çok performanslı değil uygulaması da Apple cihazlarında çalışan. Yani Spotify'in web uygulaması bile çok daha akıcı.
Aynen ya. Bir de şeye de bakmak lazım tabii. Özellikle bu işin meraklısı para da vermek istediği zaman kütüphanenin zenginliğine bakıyor. Evet. Hangi sanatçılar var, hangi sanatçılar yok tarzında. Benim orada alternatif olarak son günlerde kullanmış SoundCloud vardı. Onlar da bir şekilde mali sıkıntılar yaşıyor. Satılacak mı, satılmayacak mı, alınacak mı, alınmayacak mı tarzında. Özellikle SoundCloud'da biraz şey gibi, Vimeo gibi oldu. Yani farklılaşmak isteyen ve değişiklikler deneyen sanatçıların yeri haline geldi. Denemeyenlerin denemesini de tavsiye ederim.
Son haberimizde Rusya'dan Putin VPN'e savaş açtı arkadaşlar. Böyle bir başlık atılmış. Rusya'da VPN servisleri yasaklanıyor. Aynı zamanda sohbet uygulamalarına kayıt esnasında da telefon numaranı girip SMS'te onay alma zorunluluğu geliyor. Aslında WhatsApp'ta falan uzun zamandır var. Bu
Big böyle söyleyince yani.
Hani tamam bu böyle söyleyince çok korkunç bir şeymiş gibi geliyor. WhatsApp'a yıllardır telefon numaramızı giyip onay alırız zaten. Orada bir şey yok. Bu özgürlükçüler için özgürlüklerin kısıtlanması olarak düşünülmüş. Putin de şey söylemiş yani ülkenin güvenliği için ne gerekirse yapacağız demiş. Böyle bir yasalara uyacaksınız demiş internete girerken de. Biz neyi yasakladıysak oraya girmeyeceksiniz.
Şunu söylüyorlardı. Bizim NSA'imiz yok. Bari en azından
böyle olsun.
Böyle takip edelim.
Vallahi bilmiyorum ama ben yasakları çok savunmuyorum internette. Çünkü bu insanları körüklüyor. Başka yollara sevk ediyor.
Ya sırf mesela şimdi WhatsApp örneği verdim. Telefonumuza giriyoruz vesaire dedin ama WhatsApp son dönemde uçtan uça şifrelemeyi evet. Çok ön plana çıkartıyor. Sırf bu privacy yani kişisel bilgilerin ve kişisel konuşmaların gizliliği açısından. Hoş bir şey değil tabii. Şimdi yani VPN yasaklandı ve daha fazla nasıl yasaklayabiliriz tarzında konuşmalar şu an dünyada en çok hangi ülkede var? Çin'de var.
Evet.
Şimdi Rusya'da.
Çin'in kankisi.
Yani işte sonucunda çok uzak şeyler değiller. Evet. Mantalite tarafında çok büyük farklar yok ama ben de o tarafta özgürlüklerden yanayım. Tabii ki ulusal güvenliği tehdit eden bir takım unsurlar olduğu zaman devletin ilgili makamları ona göre aksiyon alırlar ama bu topyekun tüm vatandaşların her türlü bilgisine erişebileceğin bir istek ve arzunun neden olmamalı. Kamu nedeni olmamalı bence.
Evet, insanlar korkusuzca bazı yerlere girip çıkabilmeliler. Yani sonuçta kişisel özgürlükleri çok fazla zedelememek gerekiyor arkadaşlar. Evet. Teknoloji programının sonuna geldik. Teknoloji kısmının ikisi birin. Oyun kısmında dediğim gibi ayrı izleyebileceksiniz. Yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.